Ayrım 9. Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşal, sayfa 75. 3.27.5. Uğranılan büyük insan kaybı. Hunları bu dönemde zayıflatan bir başka sebep de fazla insan kaybıydı. Ekonomik zorluklar ve kıtlık yüzünden ahalinin çoğu, daha doğrusu büyük kitleler, Kuzey Hun Devleti topraklarını terk etti. Çin'e, Güney Hunlarına, Tinglinglere katıldı. Mesela 87 yılında 200 bin sivil, 8 bin askerden oluşan 58 kadar Hun boyunun 4 sınır eyaletinde Çin sınır korumasını istediği anlatılmaktadır. Burada söz konusu 4 eyalet Peiti, Shaofang, Fuyuan ve Yunchung'dur. 73-89 yılları arasındaki Kuzey Hunlarına karşı Çin seferleri sadece Çinli askerleri tarafından oluşturulan ordular tarafından düzenlenmedi. Güney Hunları başta olmak üzere Qiyang, Wuhuan ve Hisienpiler de Çin ordusunda yer almışlardı. Bu dönemde Hisienpilerin Orta Asya'da yükselen güç olduğunu belirtmek gerekir. 87 yılında Hunları tek başlarına mağlup etme başarısını gösterdiler. Hatta Hun Shanyu'su Yuliu'yu savaş meydanında öldürüp derisini yüzdüler. Bahsedilen saldırı Hunlar üzerinde ağır yıkım yaratmış, savaşların sonucunda 58 Hun boyu Çin'e teslim olmak zorunda kalmıştır. 91 yılında Hun hükümdarı İli Vadisi'ne kaçınca boş kalan Dış Moğolistan topraklarına Hisienpiler yerleşti. İkinci yüzyılın son yarısında Tan Shiyu liderliğinde hızla genişlediler. Bu arada Çin'i yağmaladılar. Kuzeyde Tinglinglerin doğuya ve güneye sarkmaları engellendi. Kendi doğularındaki diğer kavimleri püskürttüler. Batıda Wusunlara saldırdılar. Hunların bütün topraklarını işgal ettiler. Moğolistan coğrafyasının 250 yılına damga vuracak olan Yuan Yuan devletinin temelleri atıldı. Kuzey Hunları 107 ile 123 yılları arasında Dış Moğolistan ve tarım havzasını tamamen terk ettikleri için sonraki tarihlerde Orta ve Batı Kazakistan Hunların ağırlık merkezi olmuştu. 3.28. Hunların tarımla ilgisi. Bozkır sahasında ender de olsa tarıma elverişli alanlar mevcuttu. Çin kaynaklarına göre Hunlar buğday darı ekip biçiyorlardı. Yine aynı kaynaklar bir Hun buğday cinsiyle bir Hun fasulyesinden bahsetmektedir. Bir sene şiddetli soğuk olması yüzünden Hun topraklarında ekinler ermemişti. Arkeolojik kazılarda elde edilen verilere göre Altay ve Sayan dağlarında hububat ziraatinin en az 3000 yıldan beri yapıldığı bildirilmektedir. Altay bölgesinde Hunlar zamanında açılmış su kanallarına tesadüf edilmiştir. Selanga, Baykal Gölü arasındaki İvolgi ve İlmova adlı yerlerde çeşitli saban demirleri, Çin'den ithal, oraklar, değirmen taşları bulunmuştu. Ayrıca hububat muhafaza etmeye yarayan çukurlar da görülmüştür. Altay dağlarında Hunlar zamanında açılmış sulama kanallarına rastlanmıştır. Tötö Irmağı'ndan çıkan kanal ve bu bölgeye yakın Aktura kanalı vardır. Başkaus bölgesindeki sulama kanallarının izlerine açıkça bugün bile rastlanmaktadır. Kudırge kurganlarının bulunduğu yerin yakınında bulunan ova, Çuluşman nehrinden alınan sularla ilmi bir şekilde sulanmıştı. Ova nehrin kıvrımının içinde kalıyordu. Bütün bunlar az da olsa Hunlarda elverişli alanlarda tarım yapıldığını göstermektedir. Ancak ülke genelinde bakıldığında yine de tarımın önemli yer tuttuğu söylenemez. 3.29. Ekonomi ve ticaret. Hun ekonomisi büyük ölçüde hayvancılığa dayanıyordu. Tarım ve diğer ekonomik faaliyetler az denecek miktardaydı. Hayvanlardan elde ettikleri ürünlerse Hunlara uzun süre yetmiyordu. Çin ülkesi ise tarım ürünleri açısından son derece zengindi. Ağır ekonomik şartların zorlanmasından dolayı Çin'e karşı akınlar artıyordu. Özellikle çok zor geçen kışlarda hayatlarını sürdürmek maksadıyla Kuzey Çin'e akınlar düzenliyorlar ve ihtiyaçları için gerekli maddeleri yağmalıyorlardı. Zaten normal şartlarda sınır şehirlerinde ticaret yapılıyordu. Hayvanın çok önemli yer tuttuğu bozkır toplumunda hayatın devamı adeta hayvancılığa bağlıydı. Evcil hayvan olarak tabii ki bütün bozkır tarihi boyunca söz konusu olduğu gibi koyun ve at ön plana çıkmıştı. Bozkır şartlarına göre en fazla bulunan at ve koyun sürüleri bir bakıma ekonominin de temeliydi. Diğer evcil hayvanlar olarak sığır ve devenin mevcut olduğunu söylemek gerekir. Güney Sibirya'da M.Ö. 2500'lere kadar uzanan Afanasyevo kültüründe koyun ve at kemikleri birlikte görülmektedir. Böylece bozkırda ekonomik hayatın başlangıcı için önemli deliller ortaya konmaktadır. Hayvancılık ekonomisine dayandığı için fazla miktarda et üreten Türkler, bunu uzun süre koruyabilmek amacıyla et konservesi yaparlardı. Üstelik bu konserve eti Çin'e ihraç ederlerdi. Geniş bir imparatorluk kuran Hunlar, komşularına göre yüksek bir harp sanayine sahip olmuşlardır. Bu üstünlüğü sağlayan unsurlardan biri demirdi. Demir işleyiciliği madencilikte son safa olarak görünmektedir. Ondan önce bakır, bronz ve altın işleyiciliği vardı. M.Ö. 3000'lerden başlayarak çeşitli madenlerden yapılmış ev ve süs eşyaları ele geçmiştir. Mükemmel kılıç, kalkan, kargı, mızrak, temren imal edilirdi. Kılıçların hayvan figürlü kabzaları altın levhalarla kaplanır ve kıymetli taşlarla süslenirdi. Kemer tokaları, kayış uçları, kav mahvazası, ok sadakları, zırhlar, tolgalar, kayış uçları altın ve gümüşle bezenir, madeni tabaklar, maşrapalar, heykeller yapılırdı. Hunlar arasında mahir marangozlar, tahta oymacılar vardı. Bunlar özellikle masa, sandalye, koltuk, dolap yapıyorlardı. Karyola ve perde kullanıyorlardı. Bu ev eşyasından çoğunu Çinliler Hunlardan öğrenmişlerdir. Hun hayat tarzından Çinlilerin etkilendiğine dair kendi kaynaklarında kayıtlar vardır. Hunlar komşu milletlere genellikle at başta olmak üzere canlı hayvan, konserve et, deri, kösele, kürk, hayvani gıdalar satarlar, karşılığında hububat ve giyim eşyası alırlardı. Zaman zaman Çin'le ticaret anlaşmaları yaparlardı. Mağlup ve tabi memleketlerden altın, madeni para veya ayni olarak alınan yıllık vergilerden başka halktan alınan vergilerle destekleniyordu. Asya Hun İmparatorluğu'nda özel memurlar vergi toplardı. Memurları kovan Tunguz Wuhuanlara karşı savaş açılmıştı. Altaylarda demir, Tanrı Dağları'nda Kaşgar, Kuca Havadisi'nde altın, gümüş, bakır, kurşun, kükürt madenleri vardı. Asya Hunlarına ait madeni para çıkmamıştır. 3.30 Vergi Toplama. Hun devletinin vergi sistemi mağlup ve bağlı devletlerden alınan vergilerden başka halktan tahsil edilen vergilerle destekleniyordu. Vergileri toplamak için özel memurlar vardı. Bu memurları kovan Wuhuanlara bir kumandan gönderilerek savaş açılmıştı. Vergi olarak altın ve madeni para alınıyordu. Diğer taraftan Çin kaynaklarında askerlik yapmanın çok önemli bir devlet görevi olduğu belirtilmekle birlikte sahip olunan sürülerden de at ve koyun olarak vergi ödendiği kaydedilmiştir. Antilop, geyik, ayı, tavşan, pars, dağ keçisi, dağ koyunu, leopar, küçük kemirgenler, yırtıcı kuşlar, tilki, yaban eşeği, kartal gibi yabani hayvanlar vardı. 3.31 Uğranılan felaketler. Hastalıklar konusunda fazla bir detaylı bilgi kaynaklar tarafından verilmemektedir. Ancak Hun toplumunu en çok etkileyen kıtlıklardır. Kuraklık sebebiyle zaman zaman çıkan kıtlıklar çok fazla insan ve hayvan kaybına yol açmıştır. Bu durumda devletin zayıflamasına, hatta bazen çöküşüne sebep olmuştur. Kıtlık bazen hiç yağış olmaması, yani kuraklık, bazen de yaz mevsiminde kar yağması, kışların uzun sürmesi gibi sebeplerden çıkıyordu. Fakat sonuçta bu tür felaketlerden Hun İmparatorluğu çok zarar görmüştür. 3.32 Bozkır ilk mimari örneklerini veriyor. Bozkır mimarisinin ilk gelişmiş örnekleri bu devirde görülür. Ancak burada kastedilen yerleşik güney kavimlerinde olduğu gibi büyük boyutlu mimari yapılar değildir. Şehircilik kısmında belirtildiği gibi Hunlara ait ordu kent tarzında şehirlerin varlığı özellikle Çin kaynaklarına dayanılarak biliniyorsa da bunların yapıları hakkında bilgimiz yoktur. Diğer taraftan Hun mimarisi denince akla çadır ve kurganlar gelmektedir. Kurganlar, çadırlar ve yavaş yavaş ortaya çıkan diğer mimari unsurlar sonraki devirlerdeki Türk mimarisinin kaynaklarını oluşturmaktadır. Mezar mimarisi ilginç özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bozkırlardaki Türk kökenli toplulukların ölüme dair inanışları sonucunda ortaya çıkmıştır. Hun, ölüm ve mezar geleneklerinin en belirgin örneklerini kurganlar oluşturmaktadır. Kökü Türkçe korumak fiilinden gelen kurgan, korugan kelimesi aslında daha sonraları şehir veya kale anlamlarına da gelmiştir. Bununla birlikte toprak altındaki mezar yapısının üstündeki koruyucu taş ve toprak yığınına da yukarıdaki anlamdan ötürü kurgan denilmiş. Bu isim daha sonra tümülüs görünüşündeki mezarlara ad olmuştur. Daha sonraki devirlerde de bu durum devam etmiş, ancak oda sayısında ve bölmelerin yan yana gelişinde farklılıklar ortaya çıkmıştı. Kurganlar 3 grupta toplanır. 1. 13-15 metre olan küçük, 2. 20-24 metre olan orta, 3. 30-46 metre büyük olmak üzere çaplarında sınıflama yapılmaktadır. Çadır sadece Hunların değil, yerleşik hayata geçene kadar bütün Türk topluluklarının en önemli mimari unsurlarından biridir. Bununla birlikte Sibirya bölgesindeki ormanlık alanlarda ya da yerleşik bölgeler olan daha güneyde kalan yerlerde insanlar ahşap veya kerpiç evlerde yaşıyorlardı. 3.33 Hunlarda şehircilik. Eski Türkler yaz ayları için zorunlu olarak yaylak hayatı dışında kışın barınmak üzere evler inşa ederlerdi. Hunlar ayrıca kurban sunmak üzere binalar da yaparlardı. Aslında hükümdarlarının biri yaylaklarda, diğeri vadilerde su kıyılarında olmak üzere iki merkezi bulunuyordu. İkincisi evlerden kuruluydu. Hun hükümdarı Motu'nun Ongin Irmağı üzerinde, Long ve Orhun Irmağı üzerinde yazlık iki şehri bulunuyordu. Bu şehirler daha çok çamur, toprak, kerpiç ile yapılıyordu. Senenin ancak bir kısmında kullanılan bu meskenlerin sağlam olmasına pek önem verilmiyordu. Çin kaynaklarında bildirildiğine göre Hunlar evlerini dövülmüş topraktan yaparlardı. Bunun yanında Güney Sibirya'da Yenisey Irmağı havalisinde ahşap konutlar inşa ederlerdi. Yine şehir surları Hunlar tarafından kalın ağaç kütüklerinden meydana getirilirdi. Aslında pek fazla rastlanmasa da Hunların surlu şehirler yaptığını görürüz. M.Ö. 36'da Çiçi Şanyu etrafı surlarla çevrili bir şehir yaptırmıştı. Yine Hunlar, milattan sonraki asırlarda Kuzeybatı Çin'de Kansu'da Kutsang adlı şehir kurmuşlardı. 310'dan önce. Fakat genellikle şehir hayatını pek sevmezlerdi. 334. Hun sanatı hakkında. Hun sanatı denildiğinde genellikle madeni eserler, dokumalar ve kazılar sırasında ortaya çıkarılmış diğer arkeolojik malzemeler akla gelir. Bozkır kültürünün kendine has bir sanat anlayışı vardır. Bu anlayış birçok eserler vermiştir. Tahta oymacılığı, maden işçiliği bölgelere göre gelişme imkanı bulmuştur. Bunun yanında ortaya çıkan bir bozkır sanatı vardır ki, hayat şartlarına uygun olarak ve hayvanlarla yakın ilgisinin etkisiyle kemer tokaları, kılıç, hançer kabzası, diğer süs eşyası ve at koşum takımı gibi taşınabilir malzeme üzerine işlenmiş pars, kaplan, kurt, yırtıcı kuş, geyik, at, koyun, keçi ve benzeri hayvanların birbirleriyle mücadeleleriyle meydana gelen hayvan üslubu, animal style ürünleridir. Bunlar gümüş, demir ve tunç gibi maden ve bunların alaşımlarından meydana getirilen nesnelerden oluşmaktadır. 335. Sosyal statüler. Hunlar ağırlıklı olarak hayvancılıkla uğraştıklarından toprağa bağlı köleler olan serflere benzer bir grup Hun memleketinde görülmemektedir. Savaşta esir alınanların tarlalarda çalıştırıldığına dair bilgiler mevcuttur. İdare edenlerle halk, Hindistan ve Avrupa'daki gibi sınıflara bölünmüş değildi. Hun boylarının asil olma durumu onları birbirlerine karşı farklı hukuki haklarla donatmıyordu. Suç ve ceza konusunda hiçbir sınıf farklılığı ve ayrıcalık gözetilmiyordu. Hun asilzadeleri, devletin sol ve sağ şeklinde idari olarak ikiye bölünmüş topraklarında hükümdar adına idare ile görevli memur durumundaydılar. Hun devleti bir kabile konfederasyonuna dayanıyordu. Hunlar savaşta esir ettikleri insanları toprağa işlemekte kullanıyorlardı. Toprağa işlemeyi bilen Çinlilerin bu işte kullanılmaları Hunlar için faydalıydı. Ancak bazı esirlerin hayvan çobanı olarak kullanılması da mümkündür. Hunlara esir düşen bazı Çinli generallere çok iyi davranılmış, üstelik emirlerine ordu verilmiştir. Hunlar savaşlarda ya da başka şekilde esir alınan kişileri kabiliyetlerine göre değerlendiriyorlardı. 3.36 Hun coğrafyası ikliminin özellikleri. Hunların yaşadığı Orta Asya'nın iklimi tek düze gibi görünür. Hazar Denizi'nin doğu kıyılarından Gobi Çölü'nün batı kenarına kadar uzanan çöllerin oluşturduğu bir kuru kuşağın varlığı söz konusudur. Birçok bakımlardan Büyük Sahra ve Orta Doğu çölleri kitlesinin orta enlemlerde bir devamıdır. Burada kuraklığın başlıca kaynağı olarak içerilerde konumlanmaları ve coğrafik engeller aşağı enlem çöllerindeki kuru ticaret rüzgarlarının yerini tutar. İklim bakımından bir başka coğrafi tek düzelik türü de İç Asya'nın her yerinde soğuk ya da acı soğuk geçen uzun kışların sürmesidir. Yeryüzünde Antarktika'dan sonra en düşük ısı ortalamaları Kuzeydoğu Sibirya'da kaydedilmiştir. Örneğin, Verjoyansk'taki Ocak ayı ortalaması -50 derecedir. Bazı günlerde ise -73 derecenin altına düşer. Çok daha güneydeki Ulaanbaatar'da, Urga bile Ocak ayının ısı ortalaması -25 derecedir. Benzer enlemlerde batıya doğru kış ısı ortalamaları yükselme eğilimi gösterir. Örneğin, Almatı'da Ocak ayı ısı ortalaması -7 derecedir. Yine de sadece Orta Asya'nın güney kenarları, alçak düzlükleri ve Kafkasya kıyıları donma noktasının üstünde Ocak ayı ısı ortalamalarına erişir. Örneğin, Almatı'da Ocak ayı ısı ortalaması -7 derecedir. Yine de sadece Orta Asya'nın güney kenarları, alçak düzlükler ve Kafkasya kıyıları donma noktasının üstünde Ocak ayı ısı ortalamalarına erişir. Bu çok soğuk kışların ve çok sıcak yazların bileşimi, Orta Asya'nın en kalıcı termal özelliğini oluşturan kıta iklimi etkisiyle anılır. 3.37 Giyim kuşam. Hunlara ait kurganlarda deri, kumaş, yün ve keçeden mamul giysiler bulunmuştur. İç içe giyilen gömlekler bir Hun asilzadesine ait kaftan, keçe veya deriden bot çizmeler, yün çoraplar, kulakları kapatan başlıklar ele geçmiştir. Bu tür giyim eşyalarının tarzı bozkır gelenek ve şartlarına uygun olarak geliştiğini göstermektedir. Bu giyim tarzı bölgeye ve iklime bağlı olarak gelişerek daha sonraki devirlerde devam etmiştir. Hunlara ait kurganlarda halı, kilim ve benzeri eşyalara da rastlanmıştır. Özellikle Noyin Ula ve Pazırık kurganlarında kumaşlar, eğer örtüleri ve keçe yaygılar çıkarılmıştır. Yün işlemeli bir örtü dikkati çekmektedir. 3.38 İletişim ve nakliyat. Hayvancılığın ön planda olduğunu söylediğimiz Hun hayatında iletişim ve nakliyat at ile yapılıyordu. Ancak uzun mesafeler, özellikle ticari mallar develerle taşınıyordu. Özellikle Ön Asya'dan Çin'e ulaşan İpek yolu ticaretinin deve kervanlarıyla gerçekleştirildiği bilinmektedir. İnsanlar özellikle kabileler arası iletişimi ulaklarla, habercilerle sağlıyorlardı. Sözel iletişimin toplumda önemli yer tuttuğunu Bozkır'da çağlar boyu gelişen sözel edebiyat ve kültürden anlamak mümkündür. Bununla birlikte iletişim ve nakliyat konusunda kaynaklarda fazla bilgi yoktur. 3.39 Takvim, gelenekler, ölü gömme, festivaller, törenler, müzikler. Devletler arası anlaşma törenlerinde beyaz at kurban ederlerdi. Kurban mukaddes Hun kılıcıyla yapılıyordu. Önce bir ırmak kenarına gidiyorlardı. Sonra da bir dağa çıkıyorlardı. Bundan sonra kan ile şarap bir Hun kaşığı ile karıştırılıyordu. Yuchi kralının kafatası ile içiliyordu. Böylece kan andı yapılıyordu M.Ö. 43'te. Hunlar senenin belirli günlerinde kendi kağanlarının başkanlığında ata mağaralarına giderler ve atalarına saygı gösterirlerdi. Hun müzik aletleri arasında Çinlilerin Hsiu-pu, Kung-hu dedikleri kopuz, bozkır folklorunda çok önemli bir yeri olan çalgıydı. Destanlar, kahramanlık menkıbeleri, aşk türküleri, acı tatlı hatıralar, saz şairleri tarafından söylenirdi. Çin kaynakları 28 çeşit Hun türkülerinden bahseder. Çinliler Asya Hun çalgılarından olup, milattan önceki asırlarda Çin'e de yayılan kopuzların bazılarını kungfu, pili, pipa, kuhisi ve benzeri adlarla zikretmektedirler. Bunlar telli, nefesli ve darbe sazlarıydı. Ayrıca askeri mızıka ve bando türü şeyler de vardı. Hunlarda zamanın hesaplanması işi de bozkır kültürün izlerini taşımaktadır. 12 yıllık devre esasına dayanıyordu. 1. Sıçkan, fare. 2. Ud, sığır, öküz. 3. Pars. 4. Tabışkan, tavşan. 5. Lu ejder. 6. Yılan. 7. Yunt, at. 8. Koy, koyun. 9. Biçin, maymun. 10. Takagu, tavuk. 11. İt. 12. Tonguz, domuz. 3.40. Eğitim. Hunlarda eğitim ve eğitim sistemi hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Ancak geleneksel yöntemlerin söz konusu olduğunu tahmin edebiliyoruz. Askerliğin ve savaşçılığın çok fazla yer tuttuğu Hun toplumunda eğitim ailede çok küçük yaşta başlıyordu. Dolayısıyla bu eğitim askeri nitelik taşıyordu. Geleneksel yöntemlerle başlayan ailede eğitim daha sonra toplumun diğer katmanlarında devam ediyordu. 3.41. Spor beden terbiyesi. Bozkır hayat şartlarının getirdiği sürekli mücadele etmenin sonucu bir toplumsal dinamizm mevcuttu. Bunun da başlıca sebebi aynı zamanda savaş hazırlığı vasfında olan daimi spor hareketleriydi. Ata binmek ve ok atmak herkesin tabii işiydi. At yarışları, cirit, gülle atma, güreş, doğancılık, yırtıcı kuşlarla avlanma gibi işler mücadele azmini keskinleştirirdi. Ayrıca Hunlar da kadınların da iştirak ettikleri çeşitli top oyunları oynanmakta olup, daha sonraları bu oyunlar Çin'e geçmişti. Fakat en önemli spor Bozkır'da Nisan ve Mayıs aylarında ilk gök gürlemesiyle başlayan sazlı, türkülü, eğlenceli bahar bayramlarında düzenledikleri at yarışları sayılırdı. Bunun dışında en mühim spor avcılıktı. Özellikle binlerce vahşi ve zararlı hayvanın telef edilmesiyle sonuçlanan sürek avları gerçek bir savaş manevrası mahiyetini taşıyordu. Çin kaynaklarına göre M.Ö. 62 yılında Hun İmparatoru'nun idaresinde düzenlenen böyle bir sürek avına 100 bin süvari katılmıştı. Diğer bir sürek avında 700 li'lik 350 kilometre bir alan kuşatılmıştı. Kayakçılık çok eskiden beri bilinen Sibirya'da yaşayan Türkler arasında yaygın bir spor dalıdır. 3.42. Aile. Hunlarda hükümdarların birden fazla kadınla evlenme adeti bulunduğu anlaşılıyordu. Fakat toplumun diğer erkekleri tek kadınla evlenirdi. Bir başka önemli nokta, baba öldüğünde dul kalan üvey anne ya da yenge ile evlenme adetidir. Aslında bu daha çok baba ölünce başsız kalan aileyi bir çatı altında toplama geleneğidir. Sağ kalan eşin eski soyuna dönerek mal hissesini birlikte götürmesi ve böylece iş gücünün de eksilmesi önlenmek istenmiştir. Diğer taraftan dul kalan kadınların bu sayede korunmasız bırakılmamış olması da unutulmamalıdır. Hunlarda kabile dışından kişilerle evlenildiğini, bir tür egzogaminin bulunduğunu biliyoruz. Yani akraba evliliği geleneği yoktu. 3.43. Yeme içme. Hayvan ekonomisine dayalı Bozkır'da hayvani gıdalarla beslenmek en normal sonuçtur. Hayvanların etinden ve sütünden faydalanıyorlardı. Bunun yanında komşularından elde ettikleri ya da yetiştirdikleri tahılı da yiyecek maddesi olarak kullanıyorlardı. Çin kaynaklarının ifadesine göre sürülerinin etlerini yerler, hayvanlarının sütlerinden yaptıkları içkileri içerlerdi. 3.44 İdare Şekli. Hun hükümdarı Chanyu ünvanını taşır ve gerek iktisadi gerekse nüfus ve diğer yönlerden devlet içindeki diğer boylara göre daha kuvvetli Tuke boyundan gelirdi. Hun hükümdarlarının mensup olduğu Tuke boyu ve ona akraba olan boyların devlet içinde üstün bir yerleri vardı. Devletin kademeleri bu kudretli boyların mensuplarının ellerinde bulunmaktaydı. Bütün memuriyetler sadece hükümdar ailesinin elinde değildi. Bu boy ile evlilik yoluyla akrabalık kurmuş yabancılar da yüksek memuriyetlere çıkabiliyorlardı. Devletin idari kademelerinde hükümdar yani Chanyu, Shanyu'dan sonra gelen en büyük memuriyet ünvanları şu şekildeydi. Sol Hisen, bilge prensi. Sağ Hisen, bilge prensi. Sol Kuli prensi. Sağ Kuli prensi. Bunlara dört köşe, bucak, taraf denir. Bundan sonraki memuriyet ünvanları da sol ve sağ büyük generaller, sol ve sağ büyük Tuveyiler, sol ve sağ büyük Tuanghular şeklinde sıralanırdı. Bu ünvanların en baştaki sol ve sağ Hisien prensi ünvanı daha çok askeri mahiyetine ağırlık verilerek bilgin asker veya alp ve bilge komutan şeklinde yorumlanmaktadır. İşaret edildiği gibi bu üst kademedeki ünvan asaret sıfatı değil, bilge manasına gelen Hisien sıfatıyla isimlendirilmesi ilgi çekicidir. Birkaç tanesini yazdığımız yüksek memuriyetler, ordu komutanlığı ve bölge valiliği gibi vazifeler olup, Çin Shu'da yazıldığına göre 16 yüksek kademe tamamen Shanyu'nun oğulları ve kardeşlerinin ellerindedir. Bunlar devletin muhtelif bölgelerinin idaresiyle görevli ve sorumludurlar. İdare ettikleri toprağın özel şahsi mülkleri olduğuna dair hiçbir kayıt yoktur. Bu arada hiyerarşik bir düzeni gösteren bu devlet memuriyetleri sisteminde en alt seviyedeki derecelerden mesela Tanghuluk'tan Shanyu'ya yükselebilmesi gibi bir özelliğin bulunmadığı bir gerçektir. Hunlarda hükümdarlık kaynaklarında belirttiğine göre Shanyu soyu Tuke boyundan olan veliahdın hakkıydı. Shanyu'nun büyük oğlu veliaht olurdu. Eğer veliahdın yaşı küçükse veya idare kabiliyetine sahip değilse eski Shanyu'nun kardeşi hükümdar olabilirdi. 16 yüksek kademenin dışındaki memuriyetlerse Tuke boyu ile akrabalık kurmuş olan Huyen, Lan, Hüsupu gibi boyların mensupları getiriliyordu. 9. ayrımın sonu, sayfa 83.